Ayrım 33. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 308. 11. Bölüm. Öğrenmenin anlamı. 18. Buradan hareketle şöyle bir sonuca ulaşıyoruz. Bu bilgileri, yani duyularımızla imgelerini almadığımız ama zihnimizde imgesi olmadan kendi haliyle tanıdığımız bilgileri öğrenmek, hafızada daha önceden dağınık ve düzensiz bir şekilde bulunan fikirleri bir araya toplarcasına düşünmekten başka bir şey değil. Dikkatimizi verince, daha önceden dağınık ve ihmal edilmiş halde köşesinde gizlenen bu bilgilerin kullanıma hazır halde orada beklediğini anlıyoruz. Çünkü kendilerine aşina olan zihin, onları çağırdığı anda hemen ortaya çıkıveriyorlar. Demek ki benim hafızam bu türden ne çok bilgi içeriyor. Yani çok daha önceden keşfedilmiş ve demin de dediğim gibi kullanıma hazır halde bekletilen ne çok bilgi. Bunu öğrendim ya da biliyordum dediğimde kastettiğim bu demek ki. Ama bunları toparlamaya biraz ara vereyim. Hemen dibe iniveriyorlar ve yine o ücra köşelerine çekiliveriyorlar. Bu durumda yeni bir şeymiş gibi yeniden keşfedilmeleri, bulundukları kaynaktan yeniden çağrılmaları, bu kaynaktan başka gidebilecekleri bir yer yok sahiden, bilinebilmeleri için yeniden bir araya getirilmeleri, yani dağınık halde bulunduklarından yeniden uğraş verip toparlanmaları gerekiyor. Düşünmek fiili de buradan geliyor. Bir araya getirmek ve düşünmek fiilleri, iş yapmak, harekete geçirmek ve yapmak ve sıkça yapmak fiilleriyle bağlantılıdır. Ama zihin düşünmek fiilinin sadece kendi işlevi olduğunu iddia eder. Zaten başka yerde değil de sadece zihinde bir araya getirilen, yani belli bir uğraş sonucunda bir araya toplanan bilgiye hatırlanan bilgi denmesi bu yüzden. Çok da doğru. 12. Bölüm. Matematikle ilgili bilgilerin hatırlanması. 19. Dahası hafıza sayıların ve boyutların sayısız ilkesini ve kuralını içeriyor ve bunların hiçbiri herhangi bir duyu algısıyla alınıp da hafızamıza yerleşmiyor. Bunların rengi de yok. Ne bir ses çıkarıyorlar ne de kokuyorlar. Tatları da yok. Dokunulmuyorlar da. Konuşma konusu olduklarında bunlara işaret eden kelimelerin seslerini duyuyorum sadece. Ama sesler ayrı şeydir, sayısal ilkeler ayrı şey. Çünkü Yunanca kelime farklı bir ses verir. Latince kelime farklı bir ses. Ama sayısal ilkeler ne Yunancadır ne Latincedir ne de herhangi bir başka dil. Mimarların çizdiği çizgileri gördüm. Son derece ince çizgiler bunlar, örümcek ağı gibi. Ama saf matematiksel çizgiler onlardan çok farklı. Gözlerimin somut olarak bana gösterdiği çizgilerin imgeleri değil bunlar. Çünkü insan matematiksel çizgileri herhangi bir nesneye bakmaksızın içsel olarak bilir. Hatta nesneleri sayarken kullandığım sayıları bütün tensel duyularımla algılarım. Ama sayı saymama yardımcı olan sayısal ilkeler farklı şeyler. Bunlar saydığımız nesnelerin imgeleri değil. Bu yüzden kendi kendilerine bir gerçeklikleri var. Bunları görmeyen insan bu sözlerimi alaya alabilir. Ve ben beni alaya alanlara acıyorum. 13. Bölüm. Hafızamız sayesinde hatırlamış olduğumuzu hatırlıyoruz. 20. İşte bütün bu bilgileri ben hafızamda tutuyorum ve bu bilgileri nasıl öğrendiğimi de hafızamda tutuyorum. Ayrıca bu bilgilere karşıt olarak ileri sürülen ve baştan sona yanlış pek çok düşünce de işittim ve hafızamda tuttum. Bunlar yanlış olmasına rağmen bunları hatırlamamda bir yanlışlık yok. Doğru düşünceler ile bunlara karşıt olarak ileri sürülen yanlış düşünceler arasındaki farkı ayırt ettim. Ve ben bunu da hatırlıyorum. Dahası bu farkı ayırt ettiğimi şimdi anlamam başka bir şey. Bu konu üzerinde yoğunlaştığımda sürekli bu ayrımı yaptığımı hatırlamam başka bir şey. Demek ki ben hem sürekli bu sorunlar üzerine yoğunlaştığımı hatırlıyorum, hem de şimdi farkına vardığım ve anladığım şeyi hafızamda tutuyorum. Öyle ki daha sonraları şu an bu sorunları anladığımı hatırlayabileyim. Öyleyse ben aynı zamanda hatırlamış olduğumu da hatırlıyorum. Yani daha sonraları bu olguları hatırlayabildiğimi tekrar hatırlarsam hafızamın gücü sayesinde tekrar hatırlamış olacağım. 14. Bölüm. Duyguların hafızada tutulması. Mutsuz olduğumuzda bizi mutlu eden şeyleri hatırlama. 21. Duygular da hafızamda tutuluyor. Ama bu duyguları yaşadığım sırada zihnime yansıdıkları şekilde değil de hafızama yansıdıkları şekilde, yani çok daha değişik bir yöntemle tutuluyor. Çünkü ben geçmişte mutlu olduğumu hatırladığımda aynı şekilde mutlu olmuyorum. Geçmişteki üzüntümü hatırlarken aynı şekilde üzüntülü olmuyorum. Ya da bir zamanlar çok korktuğum anları şimdi hiç korkmadan hatırlıyorum. Çok önceleri duyduğum arzuları şimdi hiç arzu duymadan hatırlıyorum. Hatta bazen tam tersine geçmişteki üzüntümü şimdi sevinçle hatırlıyorum ya da kaybettiğim bir sevinci üzüntüyle hatırlıyorum. Tensel duygulanımlarımız söz konusu olduğunda da bunları hatırlamamıza şaşırmamız gerekir. Çünkü ruh başka bir şey, beden başka bir şey. Geçip gitmiş bir acıyı şimdi mutlu mesut hatırlıyorsam bunda şaşılacak bir şey yok. Ama zihin ve hafıza bir ve aynı şeydir. Bu yüzden biz birine bir şeyi hatırlaması gerektiğini söylediğimizde, bak bunu zihninden hiç çıkarma deriz. Bir şeyi unuttuğumuzda da zihnimden silinmiş veya zihnimden çıkıp gitmiş deriz. Burada zihin derken aslında hafızayı kastediyoruz. Peki o zaman geçmişteki üzüntümü hatırladığımda mutlu olmama ne diyeceğiz? Yani zihnim mutlu, hafızam üzüntülü olduğunda. Kısacası zihnim mutluluk içerdiğinde mutlu ama hafızam üzüntü içerdiğinde üzüntülü olduğunda. Yoksa hafızanın zihinle bir ilgisi yok mu? Hiç böyle bir şey söylenebilir mi? Söylense şöyle söylenebilir. Hafıza zihnin midesi gibidir. Mutluluk ve üzüntü de tatlı ve acı birer yiyecek. Bu duygular hafızaya girdiğinde, yani yiyecekler mideye indirildiğinde orada kalabilirler. Ama artık tat vermeyebilirler. Hafızanın mideye benzetilmesi gülünç karşılanabilir ama aralarında hiçbir benzerlik yok da denemez. 23. Zihnimizi karıştıran arzu, sevinç, korku ve keder gibi dört temel duygu var derken bu duyguları hafızam sayesinde dile getirdiğime de ayrıca dikkat edin. Bu duygularla ilgili konuşmaya başladığımda da örneğin her birine, türlerine ve cinslerine göre belli sınıflara ayırdığımda ve tanımladığımda söyleyeceğim şeyleri yine de hafızamda buluyor ve oradan çıkarıyorum. Ama bu karışık duygu durumlarını bir araya getirip de hatırladığımda asla karmaşa yaşamıyorum. Bunları ben bir araya getirmeden ve bunlar üzerine düşünmeden önce de orada olmalılar. Zaten bu yüzden ben onları hatırlayarak hafızamdan çıkarabiliyorum. Belki de geviş getirirken yiyeceğin mideden ağza getirilmesi gibi bu duygular da yeniden hatırlanarak hafızadan getiriliyor. Peki o zaman niçin bir insan geçmişteki mutluluğu ya da üzüntüsüyle ilgili konuşurken, yani bu duyguları hatırlarken zihninin ağzında mutluluğun o tatlı lezzetini, kederin o acı tadını alamıyor? Bu ikisi artık hiçbir şekilde birbirine benzemediğine göre acaba bu aşamada bizim yaptığımız benzetme mi yanlış? Çünkü bu duygulardan bahsettiğimiz her an acı ya da korku duyacak olsak bu duyguları bir daha ağzımıza almak ister miyiz? Öte yandan biz bu duygulardan söz ederken hafızamızda sadece bu duygu adlarını oluşturan sesleri, bu sesleri biz tensel duyular yoluyla elde ettiğimiz imgelerine göre hafızamızda tutuyoruz, bulmakla kalmıyor, bu duyguların kavramlarını da buluyoruz. Ama bu kavramları bedenimizin herhangi bir kapısından içeri almıyoruz. Bunları ya zihin bizzat yaşadığı duygu deneyimleri sonucunda hafızaya emanet etmiş ya da zihin tarafından emanet edilmemiş oldukları halde hafızada tutulmuşlar. 15. bölüm. Olmayan şeyleri bile hatırlıyoruz. 23. Ama bu süreç imgelerle mi yoksa imgeler olmadan mı işliyor? Kim rahatça yanıtlayabilir ki bunu? Duyularımla o an için algılamamış olsam bile, örneğin taş diyorum, güneş diyorum, çünkü bunların imgesi benim hafızamda mevcut. Örneğin bedenimde hissettiğim bir acıdan söz ediyorum ama o sırada acı falan yok ve benim canımı yakmıyor. Ama o acının imgesi benim hafızamda olmamış olsaydı neden söz ettiğimi bilemeyecektim ve ondan söz ederken bu acıyı zevkten ayırt edemeyecektim. Örneğin sağlıklı olduğumda bedenim sağlıklı diyorum. Yani sözünü ettiğim beden durumu o an için bende mevcut. Ama sağlıklı olsam bile sağlıklı olmanın imgesi benim hafızamda olmamış olsaydı bu kelimenin sesinin ne anlam ifade ettiğini hiçbir şekilde hatırlayamazdım. Ya da bedenleri sağlıklı olmasa bile hafıza yetileri sayesinde sağlığın imgesine sahip olmamış olsalardı, hastalar kendilerine sağlıktan söz edildiğinde bunun ne anlama geldiğini bilemeyeceklerdi. Bundan başka örneğin nesneleri saydığımız sayılardan söz ediyorum. Ama işte bakın hafızamda sayıların imgeleri yok, kendileri var. Güneşin imgesini ele alalım. Bu da benim hafızamda mevcut. Onun imgesinin imgesini değil, imgenin kendisini hatırlıyorum. Hatırladığım sırada ben de bu imge canlanıyor. Hafıza diyorum. Dediğim şeyi tanıyorum. Bunu hafızamdan başka nerede tanıyabilirim? Acaba hafıza kendi imgesi sayesinde mi mevcut, yoksa kendiliğinden mi mevcut? 16. bölüm. Unutma da hatırlanır. 24. Peki buna ne diyeceksiniz? Ben unutmadan da söz edince neden söz ettiğimi biliyorum. Bunu hatırlamamış olsaydım nereden bilecektim? Bu kelimenin sesinden söz etmiyorum. Bu kelimenin anlamından söz ediyorum. Bu anlamı unutmuş olsam o sesin ima ettiği şeyi kesinlikle bilemezdim. Öyleyse hafızayı hatırladığımda hafıza kendini kendiliğinden devreye sokuyor. Ama unutmayı hatırladığımda hem hafıza hem de unutma devreye giriyor. Yani hatırlamamı sağlayan hafıza ile hatırlamamak konu olan unutma. Ama unutma hafızanın yokluğundan başka nedir ki? O halde onu hatırladığımda nasıl orada oluyor? Çünkü unutma devreye girdiğinde benim hatırlama yetim kalmıyor ki. Hatırladığımız şeyi hafızada tutuyoruz. Ama unutmayı hatırlamadıkça unutma kelimesini işitsek bile bu kelimenin ifade ettiği anlamı bilemezdik. Öyleyse hafıza unutmayı da içeriyor. O halde unutmamamız için orada bulunuyor. O orada olunca da unutuyoruz. Buradan şöyle bir sonuç mu çıkıyor yoksa? Biz unutmayı hatırlayınca onu hafızada olduğu için değil de imgesi orada olduğu için hatırlıyoruz. Çünkü unutmanın kendisi orada olsaydı bizim hatırlamamıza değil de tersine unutmamıza sebep olurdu. Bu sorunu kim çözecek? Neler olup bittiğini kim kavrayacak? 25. İşte ya Rab, burada zorlanıyorum ve kendi varlığımı da kavramakta zorlanıyorum. Kendi kendime zorluklarla dolu, ter dökülüp emek harcanan bir toprak haline geldim. Çünkü şu an üzerinde çalıştığım konu göğün kuşaklarını araştırmaya benzemiyor. Yıldızlar arasındaki mesafeyi ölçmüyoruz ya da dünyanın boşlukta nasıl dengede durduğunu da incelemiyoruz. Araştırma konum hatırlayan bir varlık olarak ben, zihin sahibi bir varlık olarak ben, kendimim. Aslında ben olmayan bir şeyin benden uzak olmasına şaşırmamam gerekir. Ama bana benden daha yakın bir şey olabilir mi? Gerçekten de bendeki hafızanın gücünü anlamıyorum. Bu güç olmaksızın kendimle ilgili hiçbir şeyi söyleyemeyeceğim halde. Çünkü ne söyleyebilirim ki unutmayı hatırlayabildiğimden bu kadar eminsem? Hatırladığım şey hafızamda değil mi diyeceğim yani? Ya da unutma, unutkan olmamam için hafızamdadır mı diyeceğim? Her ikisi de çok saçma. Üçüncü bir çıkar yol var mı? Ben unutmayı hatırladığımda hafızam unutmanın imgesini bulunduruyor, unutmanın kendisini değil desem nasıl olacak? Böyle bir şey nasıl söyleyebilirim? Eğer bir şeyin imgesi hafızada kalıyorsa, o şeyin ilkin kendisi var olmalı ki hafızam onun imgesini alabilsin, öyle değil mi? Kartaca'yı hatırlıyorsam bu şekilde hatırlıyorum zaten. Yaşadığım her yerini, karşılaştığım insanların yüzlerini ve tensel duyularımla algıladığım her şeyi. Bedenimin sağlıklı olduğunu da bu şekilde hatırlıyorum, acı çektiğini de. Bütün bu anılar şu an karşımda olmasalar da hafızam onların imgelerini kapmış. Bu yüzden şu an karşımdalarmış gibi onlara bakabiliyorum ve benden uzakta da olsalar onları hatırlayarak zihnimi onlara yoğunlaştırabiliyorum. O halde hafızada unutmanın kendisi değil de imgesi kalıyorsa unutmanın kendisi var olmuş olmalı ki hafıza onun imgesini kapabilsin. Ama var olmuşsa imgesini hafızaya nasıl yazdırmış olabilir? Çünkü bir anlık varoluşu hafızaya önceden kaydedilmiş ne bulursa silip atar, öyle değil mi? Ama nasıl işlerse işlesin bu süreç, ister kelimelerle tarif edilemez olsun, isterse akla mantığa sığmaz olsun, ben unutmayı hatırladığımdan eminim. Unutma, benim bütün hatırladıklarımı silip atsa bile. 17. bölüm. Hafızanın büyük bir gücü vardır ama Tanrı'ya ulaşmak için hafızayı da aşmak gerekir. 26. Hafızanın gücü çok büyük Tanrım. İnsanı ürküten bir şey var derinlerinde ve sonsuz karmaşasında. İşte zihnin kendisi bu, işte bu benim. O halde ben kimim Tanrım? Nasıl bir doğaya sahibim? Sürekli değişen, pek çok biçime giren, ölçülere sığmayan bir yaşam. Baksanıza şu hafızamdaki geniş ovalara, dehlizlere, mağaralara her türden şey var içinde. Saymaya kalksanız sayamazsınız. Nesneleri arıyorsanız imgeleri orada. Sanatları arıyorsanız kendileri orada. Zihninizi etkileyen duyguları arıyorsanız tanımlanması zor kavramlar ya da kayıtlı izlenimler olarak orada. Zihinsel olarak yaşanmamış olan duygular bile hafızada tutulmakta. Gerçi hafızada ne varsa zihinde de olmalı. Hızla koşuyorum aralarından, bir oraya bir buraya uçuşuyorum ve aklım erdiğince içlerine nüfuz etmeye çalışıyorum ama bir türlü yolun sonunu göremiyorum. Hafıza bu kadar güçlü işte, yaşayan insanın yaşamı bu kadar zorlu işte, ölüme yazgılı olsa bile. Peki ben ne yapmalıyım ey hakiki yaşamım, Tanrım? Hafıza denen bu yetimi de aşacağım, sana gelmek için onun da ötesine geçeceğim ey parlak ışığım. Bana ne söylemek istiyorsun? İşte zihnimden geçerek sana çıkıyorum. Hep benim üzerimde duran sana. Hafıza denen o yetimi de aşıyorum işte. Sana ulaşabilecek tek yolla ulaşmak için, sana tutunulabilecek tek yolla tutunmak için can atıyorum. Dört bacaklı hayvanların, kuşların da hafızası var. Yoksa barınaklarını, yuvalarını bulamazlardı. Yapmaya alıştıkları pek çok şeyi de yapamazlardı. Çünkü hafıza olmadan hiçbir konuda alışkanlık edinemezlerdi. Bu yüzden beni karada dolaşan hayvanlardan farklı kılan, havada uçuşan canlılardan akıllı kılan, ona ulaşmak için hafızamı da aşacağım. Peki hafızamı aşarken seni nerede bulacağım ey hakiki iyi, ey güvencenin tatlı pınarı, seni nerede bulacağım? Seni hafızamın dışında bulursam seni hatırlamıyor olurum. Seni hatırlamıyorsam peki seni nasıl bulurum? 18. Bölüm. Kaybolan şeyler hafızada tutulmamışsa bulunamaz. 27. O kadın parasını kaybedince fenerle aramaya başlamıştı. Parasını kaybettiğini hatırlamasa asla bulamazdı. Bulsa bile hatırlamadan bunun kaybettiği para olduğunu nereden bilecekti? Ben de birçok şeyi kaybettiğimi ve bulduğumu hatırlıyorum. Bu yüzden biliyorum ki ben kaybettiğim bir şeyi ararken biri bana acaba bu mu ya da acaba şu mu dediğinde aradığım şey bana kendisini gösterene kadar hep hayır değil derim. Hafızamda olmayan bir şey ne olursa olsun bana kendisini gösterse bile onu bulmuş sayılmam. Çünkü onu tanıyamam. Kaybettiğimiz bir şeyi aradığımızda ve bulduğumuzda hep böyle olur. Herhangi bir şey gözle görülür somut bir nesne mesela gözümüzün önünde yok olduğu halde hafızamızdan yok olmamışsa onun imgesi mutlaka hafızamıza kazınmıştır. Gözümüzün önüne yeniden çıkana kadar da aranır. Bulunduğunda da hafızada imgesi olduğu için tanınır. Biz kaybettiğimiz bir şeyi onu tanıyana dek bulduğumuzu söyleyemeyiz. Ve biz bu şeyi hatırlamıyorsak asla tanıyamayız. Çünkü kaybolan şey sadece gözlerimizin önünden kaybolmuştur. Hafızamıza kayıtlıdır. 33. ayrımın sonu. Sayfa 317.